İslam matematiği, 7. yüzyılın ilk yarısında Arap Yarımadası'nda yeni bir medeniyet ortaya çıkıp hızla yayılmaya başladı. Hz. Muhammed'in peygamberliğini açıklaması ve Mekke'yi fethinden 100 yıl sonra 711'lere gelindiğinde İslam İmparatorluğu doğuda Çin sınırına ve Hindistan'ın içlerine, batıda Kuzey Afrika'dan ve Cebelitarık'tan geçerek Pirene dağlarına kadar uzanıyordu. 635 yılında Şam, 637 yılında Kudüs kentleri Bizans İmparatorluğu'ndan alınmış, 641'de uzun yıllar matematiğin merkezi olan İskenderiye ele geçirilmiştir. Bir efsaneye göre, işgal kuvvetlerinin komutanına kütüphanedeki kitapların ne yapılacağı sorulur. Komutan hepsinin yakılmasını emreder. Askeri ve dini fanatiklerin dinmek bilmeyen tahribat ve talanları sonucunda bir zamanlar dünyanın en büyük eğitim merkezi İskenderiye Kütüphanesi'nde büyük olasılıkla çok az sayıda değerli eser kalmıştır. Batı yönüne ilerleyen İslam güçleri 711 yılında Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek İspanya'yı fethetmiş ve kuzeye ilerleyerek Fransa'ya kadar dayanmışlardı. Fransa işlerinde ilerleyişleri 732 yılında Tours kenti yakınlarında yapılan savaş ile durdurulabilmişti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı fethedilmiş, Kıbrıs ve Sicilya alınmış, doğuda Çin ve Hint Yarımadası'na kadar uzanan devasa bir imparatorluk oluşturulmuştu. Bu imparatorluğun merkezi Şam kentindeydi ve Emevi hanedanlığı tarafından yönetilmekteydi. Emevilerin Arap olanla olmayanlara farklı muameleleri Orta Asya'da Ebu Müslim Horasani'nin yönettiği büyük bir isyanın ortaya çıkmasına neden oldu. Bu isyan Basra civarında başlayan Abbasoğullarının isyanıyla birleşerek Emevi hanedanlığına son verdi. Kıyımdan kurtulan Emeviler Abdurrahman Endülüs'te Emevi hanedanlığını daha bir süre daha devam ettirmiştir. İslam dünyasında bilim 750'den sonra Abbasiler zamanına girmeye başladı. O tarihlerde Abbasiler 762 yılında Bağdat'ı kurup orasını kendilerine başkent yapmışlardır. Bağdat büyük bir hızla ticaret ve kültür merkezi haline gelmiş, 9. yüzyılda 800 bin nüfusu ile o zamanki Bizans İmparatorluğu'nun Konstantinopol kentinden de büyük bir kent haline gelmiştir. Bununla birlikte Bağdat'taki Abbas halifesi Harun Reşit, imparatorluğun dört bir yanında kullanılan paraların üstüne resmini koydurtmasına ve halife olarak tebaasının ibadetinde ilk planda anılmasına karşın doğuda Müslümanların tümünü kendisine bağlayamamıştır. Diğer bir deyişle Arap Birliği politik olmaktan çok ekonomik ve dini bir bütünlük sergiler. Her ne kadar Arapça eğitimli ve elit kesimin ortak dili olsa da tüm imparatorlukta herkesin kullandığı dil aynı değildi. Bu nedenle zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da Arap kültüründen çok genel bir İslam kültüründen söz etmek çok daha doğru olur. Beytülhikmet'e gelindiğinde ise Halife Harun Reşit'in oğlu Memun 800'lü yılların başlarında Bağdat'ta Beytülhikmet diye bilinen İskenderiye'deki Mizyum benzeri bir medrese kurdurmuş ve büyük bir çeviri faaliyetine girişmiştir. Bu merkezde çevirisi yapılan yazarların arasında Pisagor, Aristo, Hipokrat, Öklit, Platon, Galen, Sokrat, Aryabhata, Brahmagupta gibi ünlü düşünür ve bilim insanları vardır. Fakat bu yazarların eserleri sadece çeviri safhasında kalmamış, bu eserlere ve yazarlarının düşünceleri de bu merkezde derinlemesine incelenmiştir. Zamanla büyüyen ve gelişen merkez, Bağdat'ın da büyümesine ve sadece İslam diyarlarının da değil, eski dünyanın tamamında tanınan bir merkez olmasına sağlamıştır. Beytülhikmet'in büyümesinde ve popüler olmasında Abbasi halifelerinin etkisi tartışılmazdır. Zamanın halifeleri Burada çalışan bilim insanlarına yüksek maaşlar bağlamışlardır. Burada yetişen ünlü bilim insanlarından bazıları Harezmi, Beni Musa kardeşler ve Kendi'dir. Ayrıca Hristiyan kökenli Müslüman bilimciler Huneyn İbn İshak, Sabit bin Kurra da çeviri alanında adlarını duyurmuşlardır. Gundişapur okulundaki Süryaniler, Hintliler ve daha sonra Harranlılar ve Nebatiler de çeviride rol oynamışlardır. Allah. Bu merkezi ziyaret eden tarihçi İbn-i Nedim burada çalışan 47 çevirmen ve yazar olduğunu yazmıştır. Zaman içinde gelen bazı halifeler özellikle felsefi eserlerin çevirilerinin İslami düşünce üzerinde zararlı etkileri olduğu zannıyla bu türdeki eserlerin çevrilmesini kısıtlasa da merkez uzun süre verimli bir şekilde çalışmaya devam etmiştir. Öyle ki çeviri hareketinin son zamanlarında bile Arapça dünyada bilim dalı haline gelmiş, buradaki kütüphanede dünyanın en büyük kütüphanesi unvanına sahip olmuştur. Bu bilim merkezi maalesef Moğolların 1258'de Bağdat'a girmesi ve burada tüm birikimi talan etmesiyle ihtişamını kaybetmiştir. Ancak etkileri ve kazanımları uzun yıllar devam etmiştir. Çevirilerinin çeşitli kaynaklardan yapılmış olmasından da anlaşılacağı üzere İslam matematiği dört ana gruptan oluştuğu görülecektir. 1. Büyük olasılıkla Hint kaynaklarından alınarak türetilen ve hane basamak kavramına dayalı bir aritmetik. 2. Yunan, Hint ve Babil kaynaklarından edinilmesine karşın Müslümanların elinde yepyeni bir nitelik ve sistematik bir biçim kazanan bir cebir. Üçüncüsü malzemesi temelde Yunanlı olan ancak Arapların Hindu formlarını uygulayarak yeni bir fonksiyonlar ve formüller ekleyebildikleri bir trigonometri. 4. Yunanistan'dan alınan ancak Arapların çeşitli yerlerine genellemeler ekleyerek katkıda bulundukları bir geometri. Günümüzde İsa'dan sonra 750 ila 1450 yılları arasında yaşamış 50 kadar matematikçi, bilim adamının ismi ve çalışmaları gelmiştir. Bu derste 50 kadar matematikçiden birkaç tanesinin çalışmalarını inceleyeceğiz.